Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından birisi de onun sahip olmuş olduğu gönül zenginliğidir. Buna biz Resulullah Efendimizin istiğnası, gönül zenginliği, gönlünün tok olması, gözünün tok olması, gönlünün tok olması gibi anlamlarda veriyoruz. Tabii söze başlarken merhum Üstad Esat Erbili Hazretleri'nin divanında güzel bir sözü var. Diyor ki, tevazu ve istina bereketiyle dünyanın en rahat insanıyım. İki gözüm de lezzetler alemine kapalıdır. Bu şiir olarak söylediği, onun nesir haline döndürülmüş şeklidir bu. Ama kişinin kalben rahat edebilmesi için ruhen bir özgürlüğe, bir hürriyete, bir rahata erebilmesi için en önemli şartın tevazu ve istina. İnsanlara karşı alçak gönüllü olmak ve dünyaya karşı, dünya lezzetli nimetlerine karşı da olabildiği kadar müstani davranabilmek, nefsin o tür arzularına gem vurabilmek, engel olabilmek. Bunu başarırsan diyor, o zaman dünyanın en rahat insanı olursun. İki gözüm de lezzetler alemine kapalıdır. Yani burada da insan kalbinin, ruhunun terakkisi için yani dünya nimetlerinin, lezzetlerin onlara fazla gönül kaptırmanın, onlara karşı hırs ve tamah içerisinde olmanın kişiyi rahatsız ettiği, kişiyi manevi terakkiden alıkolduğu anlaşılabilir. Kıymetli dinleyenlerim, istiğna kelimesi gözü tok, gönlü zengin olmak, başkasına muhtaç olmamak, sahip olduğu şeylere kanaat getirmek, kanaat etmek, insanlardan bir şey beklememek ve ihtiyacını da mümkün oldukça başkalarına söylememek gibi böyle güzel anlamlar ifade eden, kişinin Allah'a tevekkülünü, başkalarına muhtaç olmamasını, başkalarının elinde olanlara göz dikmemesini, onlardan bir şey beklememesini, bunu başarabilmesini ifade eden bir söz. İstina veya gönül zenginliği, göz tokluğu. İstina ehli insanlar, dünyanın tamamı kendilerine verilse ve bundan dolayı ahirette herhangi bir sualle karşılaşmayacakları söylense yine de züht içinde yaşarlar. Çünkü Yüce Rabbimiz onları El-Mughni ismi şerifiyle kendinden başka her şeyden müstağni kılmıştır. Ebu Hazim rahmetullahi aleyhe soruyorlar. Diyorlar ki, servetin nedir? Malın, mülkün, servetin ne kadardır? Nelerden oluşmaktadır? Diye soruyorlar. O da şöyle karşılık veriyor. İki şeydir. Biri Allah Teala'dan razı olmak, diğeri insanlardan müstağni olmak. Bu büyük bir servet. Ebu Hazm'e göre büyük bir servet. Biri Allah Teala'dan razı olmak, yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği, bize ne ikram ettiyse, bedenimiz, yaratılışımız, diğer nimetler, evladımız, anamız, babamız, bulunmuş olduğumuz muhitler, ilahirihi Allah'tan bize ne geldiyse bunların hepsinden razı olmak, Cenab-ı Hak'tan razı olmak, diğeri de insanlardan olabildiği kadar müstahane olmak. Diyorlar ki o zaman sen fakirsin. Yani çünkü bizim servet dediğimiz zaman mal, mülk, ev, bütün onları kastediyoruz. Sen onlardan bahsetmiyorsun. Sen biraz gönül zenginliğinden bahsediyorsun anlaşılan. Dolayısıyla bizim anladığımız manada sen fakirsin denilince şöyle karşılık veriyor. Yerler, gökler ve bunların arasındaki şeyler Allah Teala'nın mülkü iken ve ben de onun muhlis bir kulu iken nasıl fakir olurum? Cevabını veriyor. Dolayısıyla bu anlayışa göre istiğna kişinin her hususta Allah Teala'ya muhtaç olduğunun şuuruna ulaşması ve ondan başka hiç kimseden de bir şey beklememesi. Dolayısıyla böyle bir haldeki kulun ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğunu da düşünmek gerekir. Kıymetli dinleyenlerim, malumları olduğu üzere Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden bir tanesi de Ganiyyun veya El-Ganiyyu ismidir. Yani zengin demek ve bu sıfat Yüce Rabbimizin nihayetsiz zenginliğini, bütün mülkün ona ait olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın her şeyden müstağni bulunduğunu ifade eder. Hani ayet-i kerimelerde işte lehu mulkü semavati vel ard. Yani yerin göğün mülkü, varlığı Allah'a aittir. Her şey O'nundur. Bütün kainat, varlık, her şey O'na aittir diye ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Dolayısıyla her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hak nihayetsiz bir zenginliğe de sahiptir. O'nun zenginliğinin sonu yoktur, nihayeti yoktur. Bütün kainat kendine ait olduğu için ve sonsuz bir zenginliğe sahip olduğu için ve bütün hazineleri وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ, yani sizin bildiğiniz bilmediğiniz her şeyin bitmez tükenmez hazineleri Cenab-ı Hakk'ın katındadır, yanındadır buyurulduğu üzere her şeyin sahibi, sonsuz hazineler sahibi olduğuna göre Cenab-ı Hak başka bir şeye muhtaç olabilir mi? Hayır, kesinlikle Allah ne bir kuluna ne bir başka yaratığa muhtaç olmaz. Tamamen onların hepsinden müstağnidir. Çünkü ayet-i kerimelerde de hep Cenab-ı Hakk'ın bu müstağni oluşu, yani bir peygamber gönderirken, bir şey emrederken, bir şeyin yapılmasını isterken veya yapılmamasını isterken, acaba burada Cenab-ı Hakk'ın bir ihtiyacı var da bunun için mi bunu istiyor, bunu yasaklıyor, bunu emrediyor diye düşünmeye gerek yok. Bütün bunlar da hep faydada zararda kul için, mahluk için geçerlidir. Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseye, hiç kimseden bir şey talep etmesi ve ihtiyaç duyması mümkün değildir. Dolayısıyla bu Es-Samet, Cenab-ı Hakk'ın Samet ismi de bu Gani ile beraber aynı anlamı tamamlıyor. Samet, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bilakis her şeyin kendisine muhtaç olduğu yegane varlık. Muhterem dinleyenlerimiz, burada Cenab-ı Hak bu Gani vasfını, Samet vasfını ve kulların Cenab-ı Hakk'a ne kadar muhtaç olduğu, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı gerçeğini Fatır suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle beyan buyuruyor. Ya eyyühen nasu entumul fukara'u ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Bütün her şeyinizle Allah'a muhtaçsınız. Tam bir fakir ile, muhtaçlık ile, el fukara muhtaçsınız. Allah ise kimseye ihtiyacı bulunmayan ve övülmeye layık olandır. El-Gani'dir, El-Hamid'dir. Dolayısıyla Bu ayet-i kerimeden ilham alarak özellikle Şazeliler olmak üzere pek çok tasavvufi grup Allah'a muhtaç olduklarını ifade etmek için kendilerini fukara olarak isimlendirmişlerdir. Yani rahmetli Sami Efendi üstadımızın da zaman zaman kullanmış oldukları bir imza gibi diyelim, kullandıkları bir ifade hadimul fukara. Hadimul fukara burada fakirlerin hizmetçisi, hadimi anlamında hem bizzat maddi bakımdan fakir olan insanlara yardımcı olan demek, hem bir taraftan da bir tasavvufi anlamda dervişlerin hadimi, yani müritlerin hadimi anlamında bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla bizim tasavvufi geleneğimizdeki bu kullanım aslında ayet-i kerimedeki bahsedilen bir kullanımdır. Çünkü Cenab-ı Hak orada zengin fakir ayrımı yapmaksızın bütün insanlara hitap ederek, her insana, her bir insana hitap ederek entumul fukara ilallah. Yani ne kadar zengin olursanız olun, dünyanın padişahı olsanız da, malınızın mülkünüzün hesabı bilinmeyecek derecede çok olsa da malınız mülkünüz, hiç fark etmez. Neticede hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Çünkü o malı size veren de Allah'tır. Sizden alacak olan da Allah'tır. Öldüğünüz zaman da hiçbir kuruşunu dünyadan ahirete götürme imkanınız da yoktur. Anne karnından geldik mezara, geldik pazara, bir kefen alıp döndük mezara sözünde olduğu gibi geliş halimiz bellidir. Ne şekilde geldik? Küçük bir bebek olarak, çırılçıplak, üzerimizde bir elbise olmaksızın ve tamamen her şeyimizle Allah'a muhtaç bir halde geliyoruz. Sonra dünya hayatında işte 3-5 kuruş kazandıklarımız, ettiklerimiz çok kısa, geçici bir süre içerisinde ve sonra da yine nasip olursa bir kefen, yakasız bir gömlek, bir kefen giydiriliyor ve o şekilde yine elleri boş olarak diğer tarafa dönüyoruz, gidiyoruz. Gelişi belli olan, gidişi belli olan bu insan dünya hayatında ne kadar mal, mülk, saltına sahibi olsa da bunun el fukara ilallah olduğu açıktır. Bir bu yönden meseleye bakabiliriz. İkinci olarak da yani insan diyelim ki malı mülkü olsa, yani Cenab-ı Hak onun aklını alsa, Cenab-ı Hak onun sağlığını alsa, elini ayağını alsa veya ayağa kalkamayacak bir hastalık verse veya malına bir telef gelse buna kim engel olacak? Dolayısıyla hiç kimsenin kendine ait bir malı mülkü yoktur, söz konusu değildir. Bunların hepsi geçici ve emanet varlıklardır. Baştan baktığımız zaman da Allah'a muhtaç olmayacak hiçbir yaratık, hiçbir kul söz konusu değildir. Ama Cenab-ı Hakk'a baktığımız zaman onda, onun zenginliğinde, onun övgüye layık oluşunda, diğer kemal sıfatlarında hiçbir noksanlığın, hiçbir eksikliğin, hiçbir muhtaçlığın olması mümkün değildir. Niçin bu ayet-i kerimeden ve bundan bahsediyoruz? Yani kul haddini bilmeli, fakirliğini bilmeli, Allah'a o gönülle, o kalple Cenab-ı Hakk'a dönmeli, dönüş yapmalı. Yine alimlerimiz, ariflerimiz ve sanatkarlarımız kendilerinden bahsederken veya eserlerini imzalarken el fakir ila rabbihil kadir veya efendim el-Abdül-Aciz, el-Fakir-El-Aciz gibi böyle ifadeler kullanmışlardır. Böylece eserlerinin Allah'ın lütfu ile meydana geldiğini ve kendilerinin de ona muhtaç olduklarını bildirmişler. Yani bir gerçeği bu yolla da bizlere ifade etmişlerdir alimlerimiz, ariflerimiz, sanatkarlarımız. Muhterem dinleyenlerimiz, insanların ihtiyaçlarını hiç kimseye arz etmeden sadece Allah'tan istemeleri, bu dinimizin teşvik ettiği, tavsiye ettiği bir durumdur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın da hep dua ile ilgili ayet-i kerimelere baktığımız zaman orada Rabbinize şöyle dua edin veya onlar Cenab-ı Hakk'a şöyle şöyle dua ederlerdi, Allah'tan şunları şunları isterlerdi. Dua ayetlerine baktığımız zaman orada hepsinde bizim ihtiyaçlarımızı, hep Allah'tan istememiz, hep Cenab-ı Hak'tan istememiz bu tavsiye ediliyor. Çünkü esas malın, mülkün, her şeyin sahibi Cenab-ı Hak olduğundan dolayı ondan bunu istemekten, halimizi ona arz etmekten daha güzel, daha doğru bir tarzda söz konusu değildir. Nitekim Pir Mehmet Azmi bu manayı şöyle ifade ediyor. Ne dervişu ne zahitten ne miru şahtan iste, yürü yoktan seni var eyleyen Allah'tan iste. Yani sen bir talepte bulunacaksan, bir şey ihtiyacın varsa bunu ne bir dervişten, ne bir zahitten, ne bir emirden, ne bir padişahtan, bunlardan isteme. Yani onları da zaman zaman vesile kılmak, bu sebep kılmak bunlar olabilir ama buradaki kastedilen kıymetli dinleyenlerim, daha ziyade insanın gönül aleminde Allah'ın varlığını, birliğini tam olarak kabul edip, iman edip, Cenab-ı Hak'tan başka gerçek bir varlık olmadığını kalben tasdik etmek ve bu kalbimizdeki bu yönelişlerimizi, taleplerimizi hakiki var olan, hiçbir zaman yok olmayacak olan, bütün varlığın gerçek sahibi olan, fani olmayan o Allah'tan istemek gerektiğini, başka hiçbir yaratığın böyle bir hakka mesela sahip olmadığını bunu bilmek. Aslında burada verilmek istenen esas mesajı bu şekilde anlamamız lazım. Yani bir insan bir şey istesek olmaz mı? Yani bir ihtiyacımız olsa birine başvursak olmaz mı? Olabilir. Normal, haram olmayacak şekilde, örf adetlere uygun, meşru çerçevede insanların birbirine yardım etmesi, birbirlerinden yardım talep etmesi, gelmesi gitmesi, bundan hiçbirisi olmayacak. Bunlar yasak günah anlamında değil. Buradaki gönül zenginliği, göz tokluğu, istiğna diye bahsettiğimiz şey imanla alakalı bir durumdur. İnsanın iç aleminde, kalp aleminde böyle bir marifetullah, böyle bir muhabbetullah, böyle bir iman yerleşmeli. Gerçeği budur çünkü. Doğrusu budur. Yani buradaki bu ifadelerde bir yanlışlık yoktur. Neticede bütün insanlar fanidir. Bütün insanlar gelip geçicidir. Bütün mal mülk fanidir. Ama Allah bakidir. Allah'a gönlünü bağlayan bir insan, bütün taleplerini Rabbine yönlendiren, ondan isteyen bir insan, Allah ile beraber olan bir insan, gönül dünyasında Allah ile o maniyeti tesis eden, bunu başaran bir insan en büyük başarıyı elde etmiş olacak. En büyük mutluluğu elde etmiş olacak. Dolayısıyla bu gerçeği anlatabilmek için bu örnekleri veriyoruz. Efendimiz Aleyhisselam böyle örnekler veriyor, böyle buyuruyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Kul insanlara karşı büyük bir istina içinde olmakla birlikte Allah Teala'dan gelen nimetler hususunda da hiçbir zaman müstahane davranmamalıdır. Yani Cenab-ı Hak bunun en güzel duası Musa Aleyhisselam'ın duasına gelecek. Önce Eyüp Aleyhisselam'dan bir örnek görelim. Resul Efendimiz Aleyhisselam bahsediyor Hazreti Eyüp'ten. Buyuruyor ki Eyüp Aleyhisselam elbisesini çıkarmış yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düşer. Hemen onları avuç avuç elbisesine doldurmaya başlar. Bunun üzerine Allah Teala şöyle nida eder. Ey Eyüp, ben seni bu gördüğün dünyalıktan müstahane kılmadım mı? Sana başka imkanlar verdim, mülkünü geri verdim. Hatta bu olay Hazreti Eyüp Aleyhisselam hasta olduktan sonra iyileştikten ve Cenab-ı Hakk'ın malını, mülkünü, evlatların her şeyini tekrar geri ona bağışlamasından, yani kendisini zengin kılmasından sonra gerçekleşiyor. Yani bu kadar zenginlik içerisinde Allah'ın bu kadar ikramı varken büyük ihtimalle zaten burada bir imtihan da söz konusu. Yani Cenab-ı Hak o kadar sana ikramda bulundum, o kadar mal mülk tekrar geri verdim. Bakalım ki mala mülke olan temayülün nedir diye bir manada Hazreti Eyyub'un o kalbi durumunu ölçmek üzere de bir imtihan var bu işin içerisinde. Ve o da madem ki o altından çekirgeler düşüyor, bu Rabbinden gelen haram değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır. Onları avuç avuç alıp elbise doldurmaya başlıyor. Cenab-ı Hak da ey Eyüp, bu seni bu gördüğün dünyada müstahni kılmadın mı? Buna ihtiyacın yok. Ne diye bu altınları topluyorsun? Deyince Eyüp Aleyhisselam, bu Buhari gusül 20'de geçen bir hadis-i şeriftir. İzzetine yemin olsun ki evet ey Rabbim, sen beni müstahni kıldın. Aslında bunlara ihtiyacım da yok yeme içme açısından. Fakat senden gelen berekete karşı benim müstahniliğim yoktur diye mukabele etti. Yani madem ki bu senden geliyor, helaldir, haram değildir. Dolayısıyla ben sana karşı hep muhtacım, sana karşı müstahni olamam. Sen bana helaline ne ikram edersen hepsini ben alâ râsi vel ayn alırım, kabul ederim diyor. Bir diğer misal de Musa Aleyhisselam'dan, o duada çok önemlidir. Yani bir peygamber ağzından bir kul Allah'a karşı bu açıdan nasıl bir halde olmalı, nasıl bir duygu içerisinde olmalı, bunun çok güzel bir misalidir. Musa Aleyhisselam çaresiz kaldığı bir esnada, ki o esnada Mısır'dan kaçıyor. Yani bir Kıpti öldürdükten sonra Mısır'dan kaçmak durumunda kalıyor. Medyen çöllerinde giderken orada hayvanlarına, davalarına su içirmekte olan bir grup insan görüyor. Bakıyor ki o insanların kenarda, insanların ayrı bir kenarda iki tane kız çocuğu, gencecik kız çocuğu. Onlar hayvanlarını sulayamıyorlar, beklemek durumunda kalıyorlar. Sonra geliyor, siz diyor, niye bekliyorsunuz burada? Yabancı birisi, yabancı bir yere gelmiş, orada uzaktan bir seyirci olarak bakıyor manzaraya. Ama o kız çocukların çekingenliği, hayalleri, böyle kalabalığa karışmamaları, kenarda böyle kalmaları, o bütün insanların davalarını sulamalarını beklemeleri falan böyle. O Musa Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor. Herhalde bunlar garip diyor. Bunlar sahipsiz diyor. Bunlar herhalde güçsüz, aciz insanlar. Nedir haliniz diyor. Diyorlar ki durum böyle böyle. Biz getiriyoruz ama bütün insanlar sularını hayvanlara sulamadan, işlemi bitirmeden biz bir türlü sıraya geçemiyoruz. Böyle yapıyoruz. Musa Aleyhisselam onlara yardımcı oluyor. Davalarını suluyor. Onları oradan gönderiyor. Ve kendisi uzun yolculuktan gelmiş, yorgun, bitkin, belki de aç bir vaziyette, uzun bir yolculuğunda, yorgunluğu üzerinde bir kenara çekildiği zaman da bu duayı yapıyor Musa Aleyhisselam. Diyor ki, Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakirun. Rabbim, gerçekten bana bana indireceğin her iyiliğe, her hayra muhtacım. Kasas suresi 24. ayet-i kerime. Aslında bir kulun Cenab-ı Hakk'a karşı dualarında, gönül itibariyle Allah'a yakaraşma yönelişinde Cenab-ı Hak'tan rahmet, nimet isterken, dilerken, hem Eyyub Aleyhisselam'ın bu tavrı hem de Musa Aleyhisselam'ın bu duası bizim için bir örnek olmalıdır. Olmaz. Ben istemem ya Rabbi. Falan. Kul Allah'a karşı müstahni olamaz. Yani yaratıklara karşı müstahni olabilir, olmalıdır. Onun insana kazandıracağı çok güzel hasletler, duygular vardır. Ama kulun kalbin Allah'tan ayrılması, uzaklaşması, benim onun vereceği nimete de ihtiyacım yok gibi böyle açıktan söylemese de böyle bir duygu içerisine girmesi hiç doğru bir davranış şekli değildir. Doğrusu Rabbi lima enzelte ileyye min hayrin fakirun. Ya Rabbi, bana indireceğin, vereceğin bütün iyiliklere, bütün hayra muhtacım demektir. Ki bakıyoruz ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasına mukabil Cenab-ı Hak da orada hemen kısa bir müddet sonra ikramlarını yağdırıyor. Onu Şuayb Aleyhisselam'ın şefkat kanatları arasına sokuyor. Onun akrabalığını nasip ediyor. Kızı evlenmeyi nasip ediyor. Ve o duanın da hemen semereleri, neticeleri gözükmeye başlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu Eyyub Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'da gördüğümüz gibi bunun aksine Allah'tan müstahni olmak, Allah'a karşı müstahni davranmak, Allah korusun sanki Allah'ın vereceği bir rızka, bir nimete, bir şeye böyle muhtaç değilmiş gibi bir hal içerisinde olmak ve onun gönderdiği peygambere, gönderdiği kitaba, emirlerine, diğer şeylere böyle sırt çevirmek, ben ihtiyacım yok, ben kendim işimi bilirim, ne yapacağımı bilirim gibi düşünmek, Allah'a karşı müstahane olmak, bu da çok büyük bir günah. Allah korusun, hatta küfür sebebi olabilecek bir büyük günah. Bunun için Rabbimiz Leyl suresinin 8-11. Ayet-i kerimelerinde beyan buyuruyor ve diyor ki, cimrilik eden, Allah'a muhtaç değilmiş gibi davranan ve en güzel söz olan kelime-i tevhidi yalanlayan kimsenin çetin bir yola girmesini sağlarız. Helak olduğu zaman da malı kendisine fayda vermez. Buradaki yani vestana, yani Allah'a muhtaç bile, o Allah'a bile muhtaç olmamak gibi böyle bir aşırı duygu, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine, bu kişiyi küfre götürecek, neticede helake sürükleyecek bir kötü duygudur. Hasan Basri Kudüs'e sürruhu Allah Teala'ya şöyle niyaz ederdi. Allahümme eğnini bil fakri ileyke ve la tüfkırni bil istinayi anke. Allah'ım, beni zatına muhtaç kılmak suretiyle zenginleştir. Senden müstağını bırakarak beni fakirleştirme. Yani Allah'a muhtaç olan insan sadece o zengindir. Ama Allah'a sırt dönen bir insan, o ne kadar zahiren malı mülkü olsa da, o en fakir bir insandır. Şunu bilmemiz lazım ki, Allah'tan istiğna düşüncesi gurur ve kibrin eseridir. Bu kötü ahlak içinde yaşarken azgınlaşan insan, Yüce Rabbine karşı cahilce hareket ve tavırlar içine girmektedir. Cenab-ı Hak bu halde olan kimseleri de şöyle ikaz ediyor. Muhakkak insan kendini müstahni gördüğü için azar. Ey insan, şüphesiz dönüşün ancak Rabbinedir. Bu istiğna halinin en güzel misallerini sevgili peygamberimizin hayatında görüyoruz. Bir misal vermek gerekirse, Fahri Alem Efendimiz'e bir adam geliyor ve ya Resulallah, bana bir amel söyle ki onun yaptığımda beni Allah da insanlar da sevsin. Öyle bir şey yapayım ki hem Allah'ın sevgisine erişebileyim hem de insanların sevgisine. Ne buyursun ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselam, vezhed fid dünya yuhibbukallah vezhed bima eydin nasi yuhibbuken nasu. Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunan şeylere göz dikme ki insanlar seni sevsin buyurdu. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine nail olmak için Allah'ın sevgisine engel olacak, mani olacak şeylerden gönlü uzak tutmak lazım. Çünkü sevgi mekanı kalptir. İnsanların sevgisine nail olabilmek için de insanların eline bulunan şeylere göz dikmemek, onları istememek, onunla ilgili bir kıskançlık, bir haset içine girmemek, bunları başarabilirsek o zaman hem Allah'ın hem de insanların sevgisini elde etmiş oluruz. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bir Müslümanlara helalinden kazanmaya teşvik ettiğini, ticaret yapmayı, helalinden kazanmak için çalışmayı, hatta bunun için seyahatler yapmayı özendirdiğini görüyoruz. Nitekim mesela cuma namazı ne kadar faziletli bir namazdır. Cumaya erken gelmek, orada uzun süre kalmak, belki cumadan sonra bir müddet kalmak gibi hadis-i şeriflere dikkate aldığımız zaman bu faziletli günde ne kadar ibadet yapsak daha çok sevap elde etmiş oluruz. Öyle inanıyoruz, öyle düşünüyoruz. Ama Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimenin hemen etrafında peşinden فَيْزَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللّٰهَ فَيْزَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ namazı bittikten sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla hemen orada kalmak, ibadet etmek bu sevaplı olabilir, olsa da Cenab-ı Hakk'ın emri namazınızı kılın, dağılın ve maişetinizi temin edin. Kimseye muhtaç olmayın. Allah'ın lütfundan arayın diye emrediyor ayet-i kerime. Alemlerin efendisi de hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud da, Hazreti Davud da kendi elin emeğini yerdi buyurmuş. Aynı şekilde Zekeriya Aleyhisselam'ın da marangozluk yaparak geçindiğini bildirmiştir. Yani müstahane olacağız. Kimseye muhtaç olmayacağız ama Allah'tan isterken de bunun helal yollarla nasıl kazanılması gerektiğini görüp emek vererek, çalışarak, gayret göstererek helal edilen rızkımızı kazanacağız. Nitekim Ayşe validemiz sahabe-i kiramın kendi işlerinde kendilerinin de çalıştığını haber vermektedir. Hatta çalışıp terledikleri için Resul-i Ekrem Efendimizin keşke mescide yıkanıp da gelseler diye temenninde buyurduğunu bildiriyor. Allah Resulü'nün herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi, sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şerefini koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şey direnmesinden çok daha hayırlıdır. Dolayısıyla bu hadis-i şerif bir Müslümanın dilenmeden, başkasına muhtaç olmadan, başkasının malına göz dikmeden kendi emeğiyle geçinmesinin ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla Efendimizin bu sözünden dilencilik gibi yüz karası bir yola başvurmaktansa en zor şartlarda da olsa çalışarak kimseye muhtaç olmamak gerektiğini, herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde iffetli davranan kimseleri Allah Teala'nın da seveceğini Efendimiz Aleyhisselam şöyle bildiriyor. Allah Teala bakıma muhtaç ehl-i iyal sahibi olup dilencilik ve haram kazançtan kaçınan fakir müminleri sever buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle hayatına baktığımız zaman, onun insanlara olan münasebetine baktığımız zaman, ondaki günün zenginliğini, istiğne halini, kimseden bir şey istemediğini, tam tersine elinde olan, yanında bulunan şeyleri müminlerle, kardeşleriyle paylaştığını, ama en çok Allah'a karşı muhtaç olduğunu, bütün her şeyini Cenab-ı Hak'tan istediğini görüyoruz. Müslümanları da hep helalinden kazanarak başkalarına muhtaç olmadan müstağni bir halde, insanlardan müstağni ama Allah'a karşı fakir bir halde böyle bir gönülle yaşamaya onların eğitimini verdiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bütün hal ve hareketlerinde, ahlakında, ibadetlerinde Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ı kendimize örnek alabilmeyi, yine gönül tokluğu, gönül zenginliği, göz tokluğu gibi güzel ahlak ve hallerde de Efendimiz'e benzeyebilmeyi, yaklaşabilmeyi bizlere lütfetsin diyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.